Ayrım 17. Günlerin getirdiği Isabel Allende. İkinci bölüm. Sayfa 219. Sonbahar başlıyor. Sözlüğe göre sonbahar yalnızca yılın altın mevsimi değil, aynı zamanda insanın genç olmayı bıraktığı dönemi. Billy 60'a merdiven dayamıştı. Ben de henüz sağlam adımlarla 50'li yıllarımı geçirmekteydim ama gençliğim senin yanındayken sona erdi Paula. Madrid'deki hastanenin hiç durmadan arşılandığım o koridorlarında. Olgunluğu iç dünyama doğru bir yolculuk ve yeni bir özgürlük biçimi olarak duyumsadım. Artık rahat ayakkabılar giyebilirdim. Rejim yaparak yaşamama gerek yoktu. Her önüme geleni değil, yalnızca benim için gerçekten önemli olanları hoşnut edebilirdim. Eskiden havadaki erkek gücünü algılayabilmek için antenlerimi hep hazır tutardım. 50 yaşımdan sonra antenlerim mecalsiz kaldı. Şimdi artık bir tek Willy çekici geliyor bana. Yani tabii bir de Antonio Banderas. Ama o yalnızca kuramsal bir şey. Willy ile ikimiz hem bedensel hem de zihinsel olarak değiştik. Onu mucizevi belleği teklemeye başlamıştı. Dostlarının ve tanıdıklarının telefon numaralarını artık hatırlayamıyordu. Sırtı ve dizleri kas katı kesilmiş. Alerjileri bin beter olmuştu. Tıpkı eski bir lokomotif gibi her dakika tıksırmasına da artık alışmıştım. Ona gelince o da benim garipliklerimi kabullenmişti. Duygusal sorunlar karın ve baş ağrılarına neden oluyor. Kanlı filmleri seyredemiyorum. Sosyal toplantılar hoşuma gitmiyor. Gizli gizli çikolata yiyorum. Kolaylıkla sinirleniyorum ve parayı sokakta bulmuşum gibi harcıyorum. Hayatımızın bu sonbahar döneminde nihayet birbirimizi tümden tanıyıp kabul ettik. İlişkimiz zenginleşti. Birlikte olmak, nefes almak kadar doğal bir şey gibi geliyor bize. Cinsel tutku da daha sakin ve sevecen buluşmalara bıraktı yerini. İffet diye bir şey söz konusu değil. Birbirimize gönülden bağlıyız. Artık ayrılmak istemiyoruz. Ama bu kavga etmediğimiz anlamına da gelmiyor. Ne olur ne olmaz diye kıvılcımı elimden hiç bırakmıyorum. Kitaplarımın bütün tanıtım turları için zorunlu bir durak yeri olan New York'a yaptığımız yolculuklardan birinde Ernesto ile Julia'yı New Jersey'deki evlerinde ziyaret ettik. Bize kapıyı açtılar ve içeri girer girmez gördüğümüz ilk şey üzerinde bir haç, Ernesto'nun Aikido silahları, bir mum, bir vazonun içinde iki gül ve senin fotoğrafını bulunduğu küçük bir dua köşesi oldu. Evin içinde senin o kısacık hayatını dekore etmiş olduğun yerlerdeki aynı beyazlık ve sadelik vardı. Belki de Ernesto seninle aynı zevki paylaştığında. O bizi koruyor dedi Julia büyük bir doğallıkla yanından geçerken senin resmini göstererek. Anladım ki o genç kadın senin anılarına rekabete girmek yerine seni bir dost olarak benimseme akıllılığını göstermişti. Bununla da Ernesto'nun seni taparcasına seven ailesinin hayranlığını kazanmıştı ve elbette bizimkinde. Bunun üzerine klanımızın bir parçası olabilecekleri Kaliforniya'ya nasıl yerleşebileceklerini tasarlamaya başladım. Hangi klandan söz ediyordum? Ondan geri pek az kimse kalmıştı. Jason New York'taydı, Sheila kendine başka bir eş bulmuştu, Nico surat asıp uzak duruyordu. Üç torunun palyaçolar gibi minicik valizleriyle durmadan gidip geliyorlardı. Annemler Şili'deydiler, Tabra'da dünyanın bilinmedik yerlerinde dolaşıyordu. Sabrina'nın bile kendi hayatı vardı, onu pek az görüyorduk. Bir yürüteşte artık tek başına dolaşabiliyordu. Noel için de kendisinden daha büyük bir bisiklet istemişti. Klan diye bir şeyimiz kalmıyor Willy, bir an önce bir şey yapmalıyız yoksa sonunda Florida'daki huzur evlerinden birinde tombala oynuyor olacağız. Sanki ayda bulunuyorlarmış kadar yalnız olan onca yaşlı Amerikalı gibi. Başka ne seçeneğimiz var ki diye sorduk hocam. Herhalde ölümü düşünerek. Ailemizin sırtına kambur olmak ama daha önce sayılarını artırmamamız gerekiyor dedim ona. Şaka söylüyorum tabii çünkü yaşlılığın en korkulacak yanı yalnızlık değil bağımlılık. Son yıllarımı oğlumla torunlarımın yanında geçirmek pek fena bir şey olmasa da düşkünlüğümle onları rahatsız etmek istemem. 80 yaşım için bir öncelikler listesi yaptım. Sağlık, ekonomik olanaklar, aile, köpeğim, hikayeler. Bunlardan ilk ikisi nasıl ve nerede yaşayacağıma karar vermeme olanak sağlayacak. Üçüncüsü ve dördüncüsü bana eşlik edecek. Hikayeler de kimsenin başına bela olmadan sessizce kendimi meşgul etmeme imkan verecek. Günün birinde bunayacağımız ve Nico'nun hatta daha beteri yabancıların bizim yerimize karar vermeleri düşüncesi Willy ile ikimizi dehşete düşürüyor. Hep seni düşünüyorum yavrum. Seni alıp Kaliforniya'ya getirene kadar aylarca hep tanımadığın insanların merhametine kalmıştım. Acaba bir doktor, bir hemşire ya da bir görevli tarafından kaç kez hırpalanmıştın da benim haberim olmamıştı? O yılın sessizliği için acaba kaç kez bir an önce huzur içinde ölmeyi dilemiştin? Yıllar fısıltıyla konuşup bizleri alay alarak, ayaklarının ucuna basa basa sessiz, sedasız geçip gittiler. Şimdi ansızın bizi aynada dehşete düşürüyorlar, üstümüze çullanıp dizlerimize vuruyorlar ya da sırtımıza bir hançer saplıyorlar. Yaşlılık günden güne saldırıya geçiyor ama sanki her 10 yıl tamamladığında kendini belli ediyor. İspanya'da sonsuz düzeni tanıtırken 49 yaşımda çekilmiş bir resmim var. Genç bir kadının resmi bu. Elleri belinde, meydan okurcasına bakıyor. Omuzlarında kırmızı bir şal, tırnakları boyalı, kulaklarında tablanın koca koca halka küpeleri var. İşte tam o sırada yanımda Antonio Banderas, elimde de bir şampanya kadehi varken haber vermişlerdi bana. Senin hastaneye yatırıldığını. Senin hayatının benim de gençliğimin sona ermekte olduğunu aklıma bile geçirmeden koşa koşa çıkmıştım oradan. Bir yıl sonra çekilmiş bir başka fotoğrafım olgun bir kadını gösteriyor. Saçları kısa, gözleri hüzünlü, hiçbir süsü olmayan koyu renk bir elbise giymiş. Kendimi zor taşıyordum, aynaya bakıyor ve kendimi tanıyamıyordum. Beni birdenbire yaşlandıran yalnızca acı çektiğim acı olmadı. Çünkü albümlerdeki aile resimlerime baktığımda 30 yaşımı daha sonra da 40 yaşımı bitirdiğimde de görünümde güçlü bir değişiklik olduğunu görebiliyorum. Gelecekte de böyle olacak ama bunu her 10 yılda bir fark etmek yerine annemin dediği gibi her 2 yılda bir fark edeceğim. O benden 20 yıl önde gidiyor. Bana yol açıp hayatımın her döneminde nasıl olacağımı bana gösteriyor. Kalsiyum ve hormonal da kemiklerin benimkiler gibi olmasın diye tavsiyede bulunuyor bana. Kendime iyi bakmamı, kendimi sevmemi, çok çabuk geçip gittiğinden her saatin tadını çıkarmamı, aklımı etkin tutabilmek için yazı yazmayı bırakmamamı, yere çömelebilmek ve ayakkabılarımı tek başıma giyebilmek için yoga yapmamı söyleyip duruyor. Genç görüneceğim diye çabalamama da gerek olmadığını ekliyor. Çünkü her ne olursa olsun belli etmemeye ne kadar çalışırsam çalışayım yıllar kendini belli edecektir. Kendini böyle tasanan ihtiyar bir kadın kadar gülünç bir şey olamaz. Bozulmayı engelleyen sihirli formüller yok. Yalnızca birazcık geciktirebilir. 50 yaşından sonra kibir yalnızca acı çekmeye yarar diyor. Güzelliği dillere destan bu kadın. Ama yaşlılığın çirkinliği beni korkutuyor. Sağlığım olduğu sürece de onunla savaşmayı düşünüyorum. Bu yüzden de hücreleri bir şurupla gençleştirmenin formülünü henüz keşfedememiş olduklarından plastik cerrahiyle yüzümü gerdirdim. Ben Sophie Loren'in o muhteşem ham maddesiyle gelmedim bu dünyaya. Bulabildiğim her türlü yardıma ihtiyacım var. Ameliyat kaslardan ve derilerden kurtulmak, artanları kesip atmak ve etleri tıpkı bir balerinin taytı gibi yukarı çekerek kafatasına yeniden dikmek anlamına geliyor. Haftalar boyunca sanki tahtadan bir maskeyle dolaşıyormuşum duygusuna kapıldım ama sonunda zahmetine değdi. İyi bir cerrah zamanı aldatabilir. Sonsuz kargaşadaki kız kardeşlerim ya da Nikon'un önde değinebileceğim bir konu değil bu. Çünkü onlar yaşlılığın da kendine özgü bir güzelliği olduğunu iddia ediyorlar. Hatta kıllı et benleri ve varisler olsa bile sen de aynı fikirdeydin. Her zaman yaşlılar çocuklardan daha çok hoşuna gitmişti senin. Kötü ellere düşmeye gör. Plastik cerrahiden söz açılmışken bir çarşamba sabahı erkenden Tabra biraz kaygılı bir ses tonuyla bana telefon ederek göğüslerinden birinin yok olduğu haberini verdi. Dalga mı geçiyorsun? Sönmüş. Bir tarafım dümdüz ama öbür göğsüm yeni gibi. Hiçbir yerim ağrımıyor. Sadece doktoru görmeli miyim? Hemen gidip onu aldım. Göğsünü ameliyat etmiş olan cerraha götürdüm. Adam bunda kabahatin kendisine değil protez fabrikasında olduğunu ileri sürdü. Bazen kusurlu çıkıyor, kırılıyor ve içindeki sıvı vücuda yayılıyordu. Kaygılanacak bir şey olmadığını da ekledi. Sağlık için bir tehlike oluşturmadan zamanla kendi kendine emilip giden tuzlu bir solüsyondu bu. İyi ama tek memeyle kalamaz ki diye araya girdim. Bu söylediğim hekime de akla yakın gelmişti. Birkaç gün sonra sönen balonun yerine yenisini koydu. Ama hizmetlerinin karşılığında bir indirim yapmak aklına gelmemişti. Aradan 3 hafta geçtikten sonra öteki meme de söndü. Tabra bir pançoya sarınarak geldi bizime. Bu utanmaz herif senin memelerinin sorumluluğunu üstlenmezse adamı mahkemeye vereceğim. Seni bedavaya ameliyat etmek zorunda diye kükredi Willy. Onu bir daha rahatsız etmemeyi tercih ederim Billy. Adam sinirlenebilir. Ben başka bir doktora gidip danıştım diye itirafta bulundu Tabra. Peki o anlıyor mu bari göğüslerden diye sordum. Çok düzgün bir adam. Düşünsene, tavşan dudaklı çocukları bedavaya ameliyat etmek için her yıl kalkıp Nikaragua'ya gidiyormuş. Gerçekten de adam harika bir iş çıkardı. 100 yaşında ölene kadar Tabra'nın genç kız gibi memeleri olacak. Onun ailesindeki kadınlar çok uzun yaşarlarmış. Aradan birkaç ay geçtikten sonra basında o ilk cerrahla ilgili haberler çıktı. Hani şu başarısız protezleri takan hekim. Adamın elinden ruhsatını almışlardı ve tutuklanmak üzereydi. Çünkü bir kadın hastasını ameliyat etmiş, kadını bütün gece muayenehanesinin yanında bir hemşire olmadan tek başına bırakmıştı. Kadın bir kriz geçirmiş ve ölmüştü. Torunum Alejandro, Tabra teyzesinin her bir göğsünün maliyetini hesaplayarak onlara her bakan kişiden 10 dolar, her dokunandan da 15 dolar alacak olursa bu yatırımını yaklaşık 3 yıl 150 günlük bir süre içinde amorti edebileceğini söyledi ama Tabra'nın yaptığı takılarla işleri tıkırındaydı. Bu kadar aşırı yollara başvurmasına gerek yoktu. İşlerin yolunda gittiğini görünce Tabra muhteşem fikirleri olan bir yönetici tuttu. Kendisi işini sıfırdan yaratmıştı. Sokakta satış yaparak işe başlamış adım adım, çok çalışarak, büyük bir sebat ve yetenekle örnek bir iş yeri kurmayı başarmıştı. Ömründe tek bir bilezik bile yapmamış, hatta takmamış olan kibirli herifin tekine ne diye ihtiyacı olduğunu bir türlü anlayamamıştım. Deneyim sahibi olmakla da övünemezdi. Tabra ondan çok daha fazla şey biliyordu. Yüksek tahsilli bu adam bir arkadaşını sattı. Tıpkı NASA'nınkilere benzeyen bir bilgisayar ekipmanı satın almakla başladı işe. Tabra'nın yanındaki Asyalı göçmenlerin hiçbiri bunları kullanmayı öğrenememişti. Oysa işlerinden bazıları birkaç dil birden konuşuyordu ve sağlam bir eğitim almışlardı. Adam daha sonra bir yönetim kurulu oluşturmak için bir grup danışmana ihtiyacı olduğuna karar verdi. Kendi dostlarının arasından danışmanlar seçerek bunlara iyi birer maaş bağladı. Aradan daha bir yıl geçmeden Tabra'nın işi tıpkı Willi'nin avukat bürosu gibi tökezlemeye başlamıştı. Çünkü gelirinden daha fazla gideri vardı ve işlevlerini kimsenin anlayamadığı bir görevliler ordusunu beslemek zorundaydı. Bu olay ülke ekonomisinin hızlı bir inişe geçtiği zamana rastlamış ve o yıl Tabra'nın o koca koca etnik takılarının yerine minimalist takılar moda olmuştu. Şirketin içinde hırsızlıklar olduğu gibi kötü de yönetiliyordu. Tam o sırada müdür bey kendi işini değiştirme yolunu seçerek Tabra'yı gırtlağına kadar borca batmış olarak bırakıp gitti. Kendi yönetim kurulundaki aynı kişiler tarafından tavsiye edilmiş olarak başka bir şirkete danışman olmuştu. Tabra neredeyse bir yıl boyunca alacaklılarla ve bankaların baskısıyla uğraştı ama sonunda iflas etmeye razı olmak zorunda kaldı. Her şeyini kaybetmişti. Ormandaki o şiirsel malikanesini satın alırken ödemiş olduğundan çok daha aşağısına sattı. Bankalar bütün mallarına el koydular. Kamyonetinden tut da fabrikadaki makinalarına ve bir ömür boyu edinmiş olduğu ham maddenin büyük bir bölümüne varana kadar her şeyine. Tabra bana kavanozlar dolusu boncuk ve yarı değerli taşlar hediye etmişti. Onları nasıl kullanacağım bana öğreteceği zamanı bekleyerek bodrumda saklamıştım. İşine geri dönmesi için sonradan işine yarayacakları aklımın ucundan bile geçmemişti. Billy ile ikimiz birinci katta bir zamanlar senin olan odayı boşaltıp boyadık. Hiç değilse kafasını sokacak bir yeri ve ailesi olsun diye ona verdik. Kurtarabildiği birkaç parça eşyası ve sanat eserleriyle bize taşındı. Ona kocaman bir masa bulduk. Tıpkı 30 yıl önce yaptığı gibi orada kendi takılarını birer birer yapmaya yeniden başladı. Hemen her gün yürüyüşe çıkıyor, hayattaki olaylardan konuşuyorduk. Onu şikayet ettiğini ya da kendisini mahveden o yöneticiye lanet ettiğini hiç duymadım. Onu işe aldığım için kabahat bende, bu bir daha asla başıma gelmeyecek demişti yalnızca. Onu tanıdığım bütün bu uzun yıllar boyunca arkadaşım hasta olmuştur, hayal kırıklığına uğramıştır, yoksul kalmıştır, binlerce sorunu olmuştur ama onun umutsuzluğa kapıldığını bir tek babası öldüğünde gördüm. Taparcasına sevdiği bu adam için uzun uzun ağladı ve benim elimden hiçbir şey gelmedi. O ekonomik çöküntü döneminde de hiç oralı olmadı. Gençliğine kat etmiş olduğu yolu ta başından başlayarak yeniden aşmaya büyük bir keyif ve cesaretle hazırlandı. Bunu 20 yaşında yapabildiyse 50'sinde de yeniden yapabileceğine olan inancı tamdı. Adının pek çok ülkede tanınıyor olması gibi bir avantaja sahipti. etnik takılar işinde olan herkes onun kim olduğunu bilir. Japonya'daki, İngiltere'deki, Karayip Adaları'ndaki ve daha başka pek çok yerdeki sanat galerilerinin sahipleri onun takılarını satın almaya koşarlar. Ayrıca bir saplantı halinde onun takılarının koleksiyonu yapan müşterileri de vardır. 500'den fazlasını biriktirir, yine de satın almayı sürdürürler. Tabra ideal bir konuk olduğunu göstermişti. Tabağında ne varsa nezaketinden hepsini yiyip bitiriyordu. Her günkü yürüyüşlerimiz olmasaydı sonunda toz toparlak olacaktı. Ketum'du, sessizdi, komikti, üstelik fikirleriyle bizleri eğlendiriyordu. Balinalar takım maço eğilimlidir. Dişisi kızıştığı zaman erkekler onun çevresini sarar ve ona tecavüz ederler diye anlatmıştı bize. Balinalar takımını Hristiyan ölçütlerine göre yargılayamazsın diye itiraz etti Willy. Ama tek bir ahlak vardır Willy. Amazon junglelarındaki Yanomami yerlileri de başka kabilelerin kadınlarını kaçırırlar ve çok eşlidirler. Bunun üzerine ilkel halklara karşı büyük bir saygı duyan Tabra, bu durumda balinalara uygulanan aynı ahlak kurallarının uygulanamayacağı sonucuna varmıştı. Hele o siyasi tartışmalara ne demeli? Willy son derece ilerici bir insandır ama Tabra ile kıyaslandığında Taliban'a benzer. Alfredo Lopez, tüylü kertenkelenin o ani kaybolmalarının tam da Tabra'nın iflasına rastlayan bir tanesinde sevgili arkadaşımız kendini oyalamak için gazete ilanları aracılığıyla körlemesine randevulaşma adetine geri dönmüştü. Adaylardan biri üstünde göbeğine kadar açık bir gömlekle, kıllı göğsüne de yarım düzine altın haç takmış olarak çıka geldi. Adamın bu görünümü fazladan bir de beyaz ırktan olması ve kafasının tepesinin kelleşmeye yüz tutmuş olması, Tabra'nın onunla ilgilenmemesi için yeterli olabilirdi ama adam zeki biri gibi görünüyordu. Tabra ona bir şans tanımaya karar verdi. Bir kafede buluşup uzunca bir süre sohbet ettiklerinde Che Guevara ve daha başka kahraman gerillalar gibi ortak birçok yanları olduğunu keşfettiler. İkinci randevuda adam gömleğini iliklemiş, Tabra'ya özenle paket edilmiş bir hediye götürmüştü. Paketi açtığında son derece iyimser bir boyutta tahtadan yontulmuş bir penis olduğu görüldü. Tabra öfkeden kudurarak eve dönüp hediyeyi şömineye attı ama Willy bunun bir sanat eseri olduğuna ikna etti onu. Madem ki kendisi Yeni Gine'de erkeklerin edep yerlerini örtmek için kullandıkları su kabağından yapılmış kılıfları biriktiriyordu, bu hediyeye alınmasını hiçbir neden göremiyordu. Tüm kuşkularına rağmen Tabra talibiyle yeniden buluştu. Üçüncü randevularında Latin Amerikalı gerillalarla ilgili konular tükenmiş, çok uzun bir süre sessiz kalmışlardı. Ta ki sonunda Tabra sırf bir şey söylemiş olmak için domatesi sevdiğini söyleyene kadar. "Ben de senin domateslerini seviyorum." diye karşılık verdi adam. Tabra'ya onca paraya mal olmuş olan göğsüne aniden el atarak. Tabra bu zorbalık karşısında şaşkınlıktan dona kaldığı için de adam bir sonraki adamı atmaya kendi hak görerek Tabra'yı bir sefahat alemine davet etti. Burada davetliler çırılçıplak soyunarak Neron zamanındaki Romalılar gibi oynaşmak üzere bir insan yığınının içine balıklama dalıyorlardı. Anlaşılan Kaliforniya'daki adetlerden biriydi bu da. Tabra Willy'yi suçlayarak o penisin sanatsal bir hediye değil, kendisinin kuşkulanmış olduğu gibi şerefsiz bir teklif ve namusa tecavüz olduğunu söyledi. Tabra için değilse de bizim için son derece eğlenceli olan daha başka talipleri de olmuştu. Sürprizleriyle bizi şaşırtan tek kişi Tabra değildi. O günler Sally ile Sheila'nın erkek kardeşinin çocuğa ülkede kalmasına izin verecek bir vize alabilmek için evlendiklerini öğrendik. Göçmen bürosunu bunu meşru bir evlilik olduğuna inandırabilmek için düğün pastasında olduğu bir parti vererek bir fotoğraf çektirdiler. Bu resimde Sally yıllar boyu benim dolabımda asılı duran beze renkli o ünlü elbisesini giymişti. Bu fotoğrafı saklasın diye Sheila'ya yalvardım çünkü annelerinin can yoldaşının dayılarıyla neden evlendiğini açıklamanın yolu yoktu. Ama Sheila sırlardan hiç hoşlanmaz. Uzun vadede her şeyin ortaya çıktığını, yalandan daha tehlikeli bir şey olmadığını söyler hep. 17. ayrımın sonu, sayfa 229.